Ayrım 35. Salman gitti, sedire büzülerek oturdu. Hep önüne bakıyordu. Emine de geldi onun yanına, sedirin ucuna ilişti. Sedirin üstüne çiçekli sırma işleme, Halep işi bir şal örtülmüştü. Böyle bir süre konuşmadan oturdular. Emine gözlerini Salman'a dikmiş, ayırmadan ona bakıyordu. Öteki ise kıpırtısızdı, küçük bir çocuğun utangaçlığında. Köşede bir idare lambası yanıyor, kamış çitin mavi toprakla nakışlanmış duvarlarında sarı ışıklar gölgelerle oynaşıyordu. Köyün öteki ucundan geç kalmış birkaç horozun sesi üst üste birkaç kere daha geldi. Emine birden ayağa fırlayıp yüklükten yatağa indirip yerdeki geniş mavisi ağır basan Türkmen kiliminin üstüne attı, yatak yere düşünce gürp diye bir ses çıkardı. Salman irkildi, kadın çabucak yatağı serdi. Çizgili kalın döşek, işlemeli yastık kabardı. Hemen o anda da yatağın ortasına dikilmiş Emine soyunmaya başladı. Salman başını kaldırmış, soluyarak soyunan kadına bakıyordu büyümüş gözlerle. Emine'nin bedeni çarktan çıkmışçasına düzgündü. Memeleri göğsünde dimdik, bozulmamış, sarkmamış, dipdiri duruyordu. Kalçaları birer küçük yay çiziyordu belinden yukarıya kadar. Çok yuvarlak bir gamze gibi çukur göbeğinin altı kabarmıştı. Kadından usul usul bir buğu, bir kadın kokusu yayılıyor, odayı dolduruyordu. Yatağın ortasında dikilmiş kalmış Emine Salman'a bakıyordu. Salman olduğu yerde öyle büyümüş gözleri Emine'ye dikilmiş, büyülenmiş, öyle kala kalmıştı. Kadın onun omuzlarının titrediğini gördü. Salman ilk olaraktan bir kadın bedeni görüyordu böyle. Böyle istekli, hazır. Kadının dudakları da kabarmıştı. Yayılan buğu, kadın kokusu gittikçe yoğunlaşıyordu. Salman birkaç kere ayağa kalkacak oldu, gücü yetmedi, olduğu yere çöktü. Sonra da büyük bir çabayla ayağa kalktı. Kadın onun tepeden tırnağa titreyerek sallandığını gördü. Delikanlının bu hali ona da geçti. Kırmızı dudakları kabarmış, açık kalmış, ak dişleri ışılıyordu. Göbeğinin altındaki kabarık da şişiyordu süre geçtikçe. Salman ne bir adım atabiliyordu ileriye yatağa, ne de dönüp yerine oturabiliyordu. Yüzü gerilmiş, gözleri büyümüş, bir tuhaf inanmazlıkla ışılıyorlardı. Emine gözlerini onun gözlerine dikmiş bekliyordu. Duvarlarda çam çırasının yalımlarının gölgesi oynaşıyor, odanın içini bir karanlığa çeviriyor, bir ışığa boğuyordu. Dışarıdan bir gece kuşunun sesi geliyordu. Çeşmenin arkasında iri kayanın kovuklarında olacak yuvası. Her gece ötüyordu böyle. Emine bu sese alışıktı. Kaç yıldır gecenin bu saatlerinde ötüyordu kim bilir. Ve yatakta bekliyordu. İçinden gel Salman'ım diyordu. Kendi kendine bile duyurmaktan utanarak. Bunca yıl erkek eli değmedi elime diye geçiriyordu içinden. Bunca yıl gelirsin diye yolunu gözledim. Yatağıma giren ilk erkek sen olacaksın. Titreme öyle karşımda yaprak gibi. Salman çıranın sallanan yalımlarına takılmış durmadan sağa sola gidip geliyordu. Dışarıda yağan yağmur tıp tıp huğun damına otların üstüne düşüyor, yukarıdaki dağdan da öten kuşun esen sert yelin sesine katışarak uğultular geliyordu. Ocağın üstünde kurumuş mantıvar çiçekleri kamış çite sokulmuşlardı. Top top sarı, acı, çok kurumuş, çatırdayan, kurumuş bir kayalığın yamacında bitmiş gibi. Uzakta Akdeniz'den öteye yollar tozukuyordu. Yelken bulutları denizden bu yana yekinip gelirlerken bir köpek gibi koşuyordu dili bir karış dışarıda, kırmızı sarkmış. Köyün öteki ucundan bir köpek uluması geldi. Horzumlu obası çöl Arabistan'dan göçünü çekmiş Antep üstünden Çukurova'ya geliyordu. Atlarının üstündeki adamlar dimdik, eyerleri kaplan derisi, dizginleri sırma işleme, gümüş savat. Eyerlerinin kaşları da gümüş savat. Emine'nin saçları yastığa serilmişti, kırk örgü. Örgülerde gümüş, altın çekirdekler, çok eskilerden kalmış kırmızı, içi ışıklı boncuklar. Salman ayakta duramadı, gerisin geri vardı sedire çöktü, bacakları titriyordu. Yüreği almış başını gidiyordu, göğsünü parçalayacakmış gibi. Başı dönüyor, gözleri kararıyordu, durmadan da terliyordu. Ter saçlarından yüzüne, yüzünden aşağılara, boynuna süzülüyor, sonra da ağır, acı, ekşi bir buğu olup Emine'nin yoğun kadın kokusuna karışıyordu. Çıranın ışığı bir sağa bir sola sünüyor, bir sönecek gibi oluyor, sonra da birden diriliyordu. Buğulu kadın kokusu gittikçe odayı dolduruyor, Salman'ın burun delikleri bir atın burun delikleri gibi kabarıyor, açılıyordu. Açılmış bir çiçek karşısında çiçeğin büyüsünde kokusundaydı. Şimdiye kadar hiç koklamadığı, insanı kendinden geçirten bir koku. Elleri hayasını kavramıştı. Yekinmiş, kartmış, hayası şişiyordu. Evine de gözlerini delikanlının yavaş yavaş artık ellerinin bastıramadığı hayasına dikmiş soluyordu. Haya Salman'ın ellerinden kayıyor, dimdik kalkıyor, delikanlı hayasının üstünde kıvranıyordu. Emine'nin gel diye bir çığlık gibi bağırmasıyla Salman'ın elinden tutup yatağa üstüne çekmesi bir oldu. Ve delikanlı nasıl olduğunu bilmeden hayası derinlemesine kadına girdi, kenetlendiler. Kadın ilk erkeğinin, Salman'sa 6 aydan sonra ilk kadınının tadındaydı. Kenetlenmeleri, sevişmeleri uzun sürdü ancak sabaha karşıdır ki ikisi de ancak boşalabildiler. Emine Şafak'ın ilk horozları ötüşürken yataktan çıktı. Yeşil fistan, yeşil cepken, yeşil başörtüsü, yeşil kuşak giyindi kuşandı. Boynunda 5'i bir yerdeler, kulağında altın küpeler. Koca Tanır Hu'un karşı gözesinde elinde filin tası bekliyordu. O gün bugündür geceleri böyle elinde filin tası Emine'yi beklemiş, evin uzağından yakınından kuş uçurtmamıştı. Salman kapıyı çaldığında da Tanır Ağa Emine ile birlikte kapıya koşmuş, kapı açılınca da hemen gözükmeden kendi gözesine çekilmişti. Emine Salman'ı eğilip birkaç kere öptükten sonra koca Tanır'ın odasına geçti. Yaşlı adam yatağının içine oturmuş, elindeki filintaya alnını dayamış, kaş altından mutlu gülümsüyordu. Her şeyi anlamıştı. Emine'nin yüzü bir başkaydı. Bu sabah sevinç fışkırıyor, o sevinci de koca Tanır'a geçiyordu. Uzun yıllardan bu yana bu mutsuz kızı hiç böyle görmemişti. Evlensin diye düşünüyordu. Babasıyla evlenemedi, varsın bununla evlensin. Bir de epeyce çekiniyordu. Köylü Salman'ın bu eve geldiğini, gece yarısından sabaha kadar Emine ile kaldığını, koca Tanır'ın da onları elinde filin tasıyla beklediğini bir duyarsa, ya bir tanesi Salman'ı eve girerken görmüşse, koca Tanır bu köyün yüzüne nasıl bakar, insan içine nasıl çıkardı? Eğer Salman da babası gibi bu kızı ifla etmez süründürürse, koca Tanır da bütün ermişlerin başı üstüne and içiyordu ki, yıllardan bu yana şu filin tasının içinde beklettiği kurşunu, Salman'ın alnının ortası budur deyip gel ha edecekti. Şu kızın sevincine bak, sevincine diyordu içinden, kendi de kanat takmış uçuyordu. Salman uyuyordu, rahat derin bir uykuda, yüzü bütün acılığını, sertliğini yitirmiş, bir çocuk gibi dudaklarını sündürerek, Emine yeşil giyitlerinin içinde bir sevinç yalımına tutulmuş, bir dışarıya çıkıyor, bir eve giriyor, Salman'ı öpüp gene dışarıya çıkıyor, avluyu geçip kaktüs ağılına varıyor, oradan dağın ilk kayalıklarına uğruyor, kayalıklardan geriye dönüyor, oradan ırmağın kıyısına varıyor, çakıl taşlarının üstünde yürüyor, gene kayalıklara dönüyor, mor kekik çiçeklerini topluyor, getiriyor, Salman'ın yorganının üstüne atıyordu. Ocaklıkta çay kaynıyordu. Emine inekleri dışarıya çıkarmış sağıyor, onu bitirdikten sonra yayık yaymaya başlıyordu. Ve horozlar ötüşüyor, öteden kalenin ardından tan yerleri ışıyıp geliyordu. Emine tutulduğu bu sevinç tufanında her işini çabuk yapıyordu. İnekleri bir anda sağmış, sütü ocağa koymuş, aman Tanrı'a göz kulak ol, süt taşmasın demiş, onu sütün başına dikmiş, kendisi de tahta yayığın başına geçmişti. Yayığı da hemen yaymış bitirmiş, ocağın başına oturmuş tereyağı çıkarıyordu. Koca Tanır onun bu sevincinden uçan dünya güzeli hallerine bu şafağın ortasında dağılmış gitmişti. Ve Emine'nin kasıklarında dünyanın en güzel tadı daha damarlarından sökülerek, yüreğini durdururcasına kendisinden geçirterek iniyor, içinde onu düşlere, sevgilere, özlemini çektiği her şeye kavuşmanın sevincine alıp götürüyordu. Salman gün kuşluğa doğru nerede olduğunu bilememenin şaşkınlığı içinde uyandı. Hemen de nerede olduğunu, dün geceyi anımsayıp yüzünde geniş bir gülümseme, Emine'nin sevinç, sevgi dolmuş gözleriyle karşılaştı. ''İyi uyudun mu Salman'ım?'' Delikanlıya sarıldı, onu bir süre ninni söyler gibi kucağında ığraladı. Kadın olmanın mutluluğu hiçbir şeye benzemiyordu. Emine Salman'ı kucağında bir bebek gibi ığralarken bunun tadına vardı. Uyudum dedi Salman gülümseyerek, utangaç, onun yüzüne bakmayarak. Haydi kalk yüzünü yıka da sofraya gel. Ocaktaki çaydanlık kaynıyor, yandaki büyük tenceredeki süt de tütüyordu. Açılmış kilim sofranın üstünde de yufka ekmek, bir sahanın içinde üstündeki ayran kabarcıklarıyla Emine'nin az önce yayıktan çıkardığı büyük bir tereyağı topağı, tereyağı topağı sahanının yanında da kokusu ta yatağa kadar gelen bir apak petekli püren balı. Salman dışarıya çıkmadı. Yüzünü yuğmak için gusülhaneye gitti. Gusülhanenin kapısında elinde ibrik, omuzuna bir yepyeni sarı havlu atmış Emine onu bekliyordu. Elinde pembe bir kalıp kokulu sabunla Emine suyu döktü. Salman sabunu köpürte köpürte bir iyice yıkandıktan sonra yanına yönüne bakındı. Emine dışarı çıkamazsın aslanım dedi yumuşacık bir sesle. İşini ahırlıkta göreceksin, ben sonra atarım. Öğleye de su ısıtırım, dökünürsün. Salman gülümseyerek koca tanırın odasından ahıra açılan kapıya yöneldi. Kapıyı açtı, ahıra girdi. Çabuk çıktı oradan. Emine hemen koştu gene elinde ibrikle. Salman gusülhanede elini yıkadı. Elindeki abdest ibriğini Emine'ye uzattı. Sofraya oturdular. Emine koca tanıra, sen de buyur tanır ağa dedi. Koca tanır, afiyet olsun dedi. Siz iyi kokusuna karıştı. Tavşan kanı çay demlemişti Emine. Salman'ın eli bir türlü önünde tütüp duran çay bardağına, bakır tastaki süte, ayran kabarcıklı tereyağına, bala, ekmeğe uzanamıyordu. Gözlerini Emine'ye dikmiş, onun yüzüne dalmış gitmişti. Emine bunun farkına varınca gülmeye başladı. Gülüyor, sevinçten taşıyor, öyle dalmış gitmiş delikanlıyı öpüyor, kucaklıyor. Sonra geliyor gene onun yanına oturuyor. Delikanlının gene kendisinin elini önündeki yemeğe sürmeden sevinçten kıyameti kopararak, delikanlının kemiklerini kırasıya ona sarılarak yöresinde dönüyordu. Az sonra Salman da onun sevincine kapıldı. Alt alta üst üste kahvaltıyı nasıl yaptılar, Emine sofrayı nasıl ne zaman kaldırdı hiç bilemeden kapıyı içeriden sürgüleyip kendilerini yatakta buldular. Her şeyleri bir sevince çılgınlığa, bir şehvet uğuntusuna kesmiş, iki insanın duyguları karma karış olmuş, bir ulaşılmaz mutlulukta yoğunlaşmıştı. Salman evden çıkmadan tam bir hafta Emine ile böyle sevişti. Koca tanır elinde filintası onları bekledi üstlerine titreyerek. Bir haftanın sonunda Salman gece yarısına doğru, ben gidiyorum Emine dedi. Nereye? Çiftliğe, babam beni aramış, deliye dönmüştür beni göremeyince de. Kimseye de beni soramamıştır. Gözlerine de bir haftadır uyku girmemiştir. Doğru mu? Gözlerine senin yüzünden onun gözlerine uyku girmeyeceği? Ben onun ciğerini bilirim dedi Salman gülerek. Gözlerine uyku girmez. Kendine yedirip de bana ne olduğunu da kimseye soramaz. Sen onu çok mu seviyorsun diye gözleri dumanlaşıp derinleşerek sordu Emine. Çok dedi başını yere indirerek Salman. Çok. Ermişler, dervişler, Allah'larına nasıl taparlarsa ben de. Başını kaldırdı, Emine'nin gözlerinin içine dikti, ondan bir söz bekledi. Emine susuyor, Salman bekliyordu. Neden sonradır ki Emine kısık bir sesle, ama o seni hiç sevmiyor dedi birdenbire. Sonra da ağzından kaçırdı. Ne seni, ne de beni. Salman onun elini tuttu, kapıya kadar böylece geldiler, yan yana biraz durdular. Kapı açılırken delikanlı inler gibi, ne seni dedi ne de beni, bundan sonra hiç, hiç mi hiç sevmeyecek. Karanlığa karıştı gitti. Sabaha karşı çiftliğe vardı. Çiftlik konağı sırtını kayalıklara vermiş, duvarları kale suru gibi sağlam geniş bir avlunun içindeydi. Avlunun tam ortasında da sivri bir kayalık yükseliyordu. Kayalığın altında her birisi bir mağaraya benzeyen üç tane derin kovuk vardı ve kovukların ağzını böğürtlen çalılarına karışmış kaktüsler örtmüştü. Konağın ardında da her birisi koskocaman birer çınar kadar olan harrup ağaçları yükseliyordu. Kalın bedenli kayaların arasında bitmiş. Yapıya üç geniş kemerin ortasındaki kapıdan giriliyordu. Damın kiremitleri güneşten, yağmurdan bozarmıştı. İki katlıydı konak ve gün batısı boydan boya balkondu. Salman avlu kapısını kolaylıkla açıp çiftlik konağının kemerinin içindeki kaba tahtalarından yontulmuş cümle kapısına gelip durdu. Müslüm Ağa, Müslüm Ağa diye bağırdı. Müslüm Ağa pos bıyıkları, lacivert kumaştan ceketi, mavi sırmalı şalvarı, belindeki ipekli kuşağının altındaki tabancasıyla balkonda gözüktü. Salman'ı görünce, ''Hoş gelmişsin bey, hoş gelmişsin.'' diye telaşlandı. Hemen merdivenlere koştu, kapıyı açtı. Onu omuzlarından tuttu, yüzü sevinç içinde kalmıştı. ''Nerede kaldın Salman? İsmail Bey haber gönderdi. Salman Bey geliyor diye haber göndereli çok oldu. Seni bekleye bekleye gözüm dört oldu. Vay sen hoş gelmişsin çiftliğe, beyimin yiğit oğlu. Hele buyur içeri hele.'' Müslüm Ağa görmüş geçirmiş, hep körüklü çizmeler giyen, körüklü çizmesinin koncundan da sapı gümüş savatlı kamçısını eksik etmeyen bir kişiydi. Hakkında türlü söylentiler vardı ama onun kim olduğunu, nereden geldiğini bilen yoktu. Bir gün bir sabah tanışmadan İsmail Ağa'nın kapısına gelmiş,
İşte ben geldim İsmail, sana sığındım, seni duydum şu gurbette. Çukurova'da sana geldim. Benim kim olduğumu, nereden geldiğimi sormayacaksın. Şöyle bana bir bakacak, gözün tutarsa kal diyecek. O zaman ben burada senin yanında kalacağım. Yok, gözün tutmazsa hiç ağzını açmayacaksın. Ben de bir ay burada kalacak, bir ayın sonunda da senin haberin olmadan gideceğim demiş. Bu sözler İsmail Ağa'nın çok hoşuna gitmiş. Hele sen şimdilik bir ay bende konuk kal da sonunu sonra düşünürüz diye gülerek karşılık vermişti. Salman önden, o arkadan ağır ağır merdivenleri çıktılar. Hizmetçi kadınlar çoktan sofrayı yere sermişler, kahvaltıyı hazırlamışlardı bile. Müslüm Ağa 40 düğmeli mavi Halep yeleğinin cebinden saatini çıkarmış, "Beyimin aslanoğlu, daha ırgatların çalışmaya çıkmasına çok var," demişti. Kocaman şimendifer saatinin gümüş kordonu kat kat yeleğinin bu cebinden ötekine gerilmişti. Salman da böyle bir saatinin olmasını çok istiyordu ya, babasına bir türlü söyleyememişti. Bir de Müslüm Ağa'nın bu 40 düğmeli, düğmeleri, yakaları, cepleri de nazı sırma yeleğine hayran kalmıştı. Onun da o kadar çok istediği halde utanmış, Suriye'den at getiren Araplara bir gelişinizde bana bir tane getirin diyememişti. Sofraya oturdular, konuşmadan ağır ağır kahvaltılarını yaptılar. Tam bu sırada da bir kayalığın üstünden ortalığı yankılandırarak gelen bir ezan sesi duydular. Hizmetçi kadınlar onlar ayağa kalkınca sofrayı hemen topladılar. "Güzel sesli bir imam var. Genç, ırgatların arasında, ırgatlar namaz kılsın kılmasın. Her sabah, öğlen, akşam yatsı çıkıyor, kayanın tepesine ezan okuyor," dedi Müslüm Ağa gülümseyerek. "İlk günler hiç namaz kılan yoktu. Sonra ırgatların hepsi ona bakarak namaz kılmaya başladılar. Şimdi ben de kılıyorum. İstersen birlikte kılalım."
Salman boynunu büktü. "Ben," dedi özür dilercesine, "namaz kılmasını bilmiyorum ki. Babam öğretmedi ki. Sonra bana namaz da kıl demedi ki."
"Kılma öyleyse," dedi Müslüm Ağa. "Senin baban her şeyi bilir. Sana namaz kıl demediyse bir bildiği var herhalde."
"Ama ben namaz kılmayı istiyorum."
"Kıl öyleyse," dedi Müslüm Ağa.
"Babam sonra ne der bana?"
"Kendisi kılıyor ya, hem de 5 vakit, hiç kaçırmadan, 2 eli kanda da olsa."
"Kanda da olsa," dedi Salman.
"Namaz kılmak iyidir," diye söylendi Müslüm Ağa. "Sen namaz kılarsan baban çok sevinir."
"Sevinir mi?" diye coşkuyla sordu Salman. "Ama bana namaz kılmayı, dua okumayı kim öğretecek?"
"Sen hiç dua bilmiyor musun?"
"Biliyorum ya," diye utanarak konuştu Salman.
Diye sordu Müslüm Ağa.
"Benim duam başka bir dua. Ben de nasıl bir dua olduğunu bilmiyorum o duanın."
"Dua nasıl olursa olsun duadır," diye pos bıyıklarını kabartarak güldü Müslüm Ağa.
"Benimki başka."
"Nasıl başka?"
"Güneş doğarken güneşe söylenen bir türkü."
"Olur," dedi düşünerek ikircikli Müslüm Ağa. "Sen de namaza durunca o güneşe karşı söylenen türküyü söylersin içinden. Bu arada her insan kendi içinden ne gelirse namazda onu söylüyor. Ben de. Bu dünyada herkesin bir duası vardır. Her insanın ayrı bir duası."
"Gerçek mi? Öyle mi?" diye sevindi Salman.
"Gerçek," dedi Müslüm Ağa.
"Ben de sanıyordum ki herkes aynı duayı okuyor namaza durunca."
"Doğru," dedi Müslüm Ağa. "O da var. Ya dua bilmeyenler?"
"Onlar ne yapıyorlar?"
"Onlar da içlerinden ne geliyorsa, ne biliyorlarsa. Sonra da bütün bellenmiş dualardan sonra herkes kendi duasını okuyor. Ben her zaman kendi duamı okurum."
"Gerçek mi?"
"Gerçek ya."
"Sen de hiç dua bilmez misin?"
"Biraz bilirim ya, kendi duamı okumak her zaman daha hoş geliyor bana."
"Haydi gidelim, biz de namaz kılalım ırgatlarla, dua edelim doğan güne karşı," dedi Salman, bir çocuk gibi sabırsızlanarak.
"Önce abdest alalım."
"Alalım," diye ibriğe koştuk Salman. "Abdest almasını biliyorum, babamdan çok gördüm."
Elinde ibrik, bir kalıp sabun, konağın merdivenlerini koşarak indi. Arkaya harrup ağaçlarının dibine gitti, orada çatladı. Yıkandı, temizlendi, geriye döndüğünde de Müslüm Ağa abdestini almış bitirmiş, kulaklarının arkasını kuruluyordu. İmam önde, Müslüm Ağa ile Salman arkada, onların arkalarında da ırgatlar, konağın önündeki çimenleri yarı yarıya kurumuş çayırlıkta namaza durdular. Güzel sesli imamın dualarını dinleyerek eğilip kalka kalka sabah namazlarını kıldılar. Namazın sonunda Salman'ın içine hiç beklemediği bir yerlerden aydınlık bir dilginlik gelip girmişti. Çiftliğin önünden başlayan ve ta ilerideki uzaktaki ırmakta biten tarlalara ekilmiş buğdaylar sararmışlardı.
Işıyan tan yerinin aydınlığında ıslanmış altın pırıltısında ağır başaklarıyla sallanarak usuldan dalgalanıyorlardı. Sabahın alacasından önce orak makinalarının gürültüleri arkadaki dağda derinden yankılandı, gürültüleri çoğalarak. Orak makinalarına vesile atlar koşulmuştu ve makinaların kanatları tuhaf, masal kuşlarının kanatları gibi ekin denizinin içine altın parıltısına dalıyor çıkıyorlardı. Biraz sonra onların gürültülerine baston gürültüleri karıştı. Bir yandan da orakçılar tarlaların taşlı yerlerinde, dağın diplerinde yüzlerce ırgat tek sıra olmuşlar ekim biçiyorlardı. Az sonra bir köz yığını, bir güneş gibi parladı geldi, karşıya ırmağın üstüne dikildi. Ovaya serilmiş akarsuyun şavkı ta buralara kadar vuruyor, yansıyan ışıkların gölgeleri kayalıklarda ipileyerek türlü biçimlere dönüşüyorlardı. Bir de kayalıklara suyun şavkının üstüne usuldan dalgalanan ekinlerin altın sarısı aydınlığı düşüyordu. Şimşek gibi kayalıkları ikiye geniş bir kuşak gibi biçip hızla geçip giderek. Işıltıdan kayalıklara dalgalanan ekinlere erimiş bir gümüşe aydınlığa şavka kesmiş suya göz açıp da bakılamıyordu. Sıcak kurumuş başaklar mor kayalar çatır çatır ediyordu. Orak makinalarının, batosların, traktörlerin, kamyonların, çam paralarının ötüşü ta uzaklardan duyulan at arabalarının, atların boynundaki zillerin sesleri sıcağın ağırlığı altında boğuk boğuk çıkıyordu. Kayalıklar bile bu sonsuz ışıltıda daha az yankılanıyorlardı. Uzaklardan arada bir de turaç sesleri geliyordu. Orak makinalarının önünden tavşanlar, turaçlar, cerenler, kara yılanlar, uzun ince altın sarısı ok yılanları kaçışıyorlardı. Kimisinde makinaların ağır ağır demir tekerlekleri altında kuş yuvaları kalıyor, yarılmış toprağın içine yumurtaları civcivleriyle gömülüyorlardı. Parçalanmış, ezilmiş, akmış, kimisinde de benekli küçük yumurtalar, ağzı sapsarı daha yeni tüylenmiş yavrular, açıkta frezlerin içinde bozulmadan bekliyorlardı. Daha yeni kanatlanmaya başlamış ama ancak birkaç adım kadar uçabilen kuşlar, frezlerin içinde sıçraşıyor ve tavşan, çakal, tülkü yavruları şaşırmışlar, ortalıkta dönüyorlardı. Salmansa orada, ileride bir kayanın dibinde oturmuş, yönünü bu sonsuz ipiltideki ışık selinde kaynaşan ovaya dikmiş. Şaşırmış, büyülenmiş kalmıştı. Bir yanda gittikçe yoğunlaşan, gözleri kör edircesine dünyayı alabildiğine doldurmuş ışıklar, bir yanda yüzlerce ırgatın çakıp sönen ışıklarından çıkan parıltılar, ortak makinalarının dönerek inip inip kalkan kanatları, kaçışan hayvanlar, şaşırmış hayvan yavruları, öten turaçlar, sıçrayan çekirgeler, binlerce sırtı yanar dönerler. Benekli, yeşil mavi böcekler, böceklerin sert kabuklu kanatlarının altından çıkan mavi sarı, yeşil mor kırmızı damarlı, pul pul ışılayan ikinci incecik zar kanatlar. Salmana bir tansık gibi geliyordu. Sıcaksa onu kavuruyordu. Ekinlerden yansıyan, kayalardan fışkıran yalımlar neredeyse toprağı, yeri göğü bir yalım seline boğacaktı. Müslüm Ağa işlerine dalmış, onu orada unutmuş gitmişti. Altında atı, başında geniş ak mendili, batoslardan orakçılara, oradan orak makinalarına, makinaların biçtikleri desteleri batoslara, at koşulu kızaklara taşıyan kadınlara, çiftliğin kuyularına, buğday taşıyan at arabalarına, kamyonlara durmadan gidip geliyordu.